Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Mehmet Pekcan var. Nasılsın Mehmet
abi? Merhabalar Murat. İyidir. Seni sormalı.
Ben de iyiyim. 4-9 Şubat haftasını konuşacağız. 6 numaralı gündem.
Evet.
Bizi teknoseyir.com'dan takip edebilirsiniz. Aynı şekilde Teknoseyir ismiyle bütün sosyal ağlarda varız. Bunun haricinde tabii ki Teknoseyir Plus'a da üye olarak bu gündemi ve diğerlerini bir gün erken izleyebilirsiniz. Onun dışında Türkiye gündemiyle girelim. Yani tabii sen bir toplantıya katıldın.
Evet, İstanbul'da ikinci kişisel verilerin korunması sempozyumu gerçekleşti. Kişisel verileri koruma kurumu bunu düzenleyen. Daha önce Ankara'da yapılmış ya daha doğrusu pardon anladığım kadarıyla İstanbul'da Avrupa yakasında yapılmış. Bu sefer Anadolu yakasında gerçekleşti. Bize de yakın bir yerde gerçekleşti. Gittik Ataşehir'de katıldık. Başkan Profesör Doktor Faruk Bilir. Kendisiyle de tanıştık, sohbet ettik bu konularda, bilgi güvenliği falan konularında. Tabii bu yeni bir konu.
Evet.
Daha herkes öğreniyor, devlet de öğreniyor, kullanıcılar, vatandaşlar da öğreniyor. Uygulamalar Doğru. geliştiriyorlar. Bazı hani yaptıkları, aldıkları kararları, yaptıkları uygulamaları anlattılar. Mantıklı şeyler, güzel şeyler ama tabii böyle bir şey ki. Bu gemi bin yerinden su kaçırıyor. Hani 3/4'ü yamanmış ama daha da var. Yani çok uzun sürecek bir şey bu ve insanların bilinç kazanması lazım. Şimdi mesela diyorlar ki hastanede diyorlar işte kaydı o kırtasiye işlerini yaparken hasta olarak sen diyorlar gişede derdini anlatıyorsun hani kaydını yaptırırken falan arkandaki diyor hem senin hastalığını şeyini duyuyor hem diyor şeyi duyuyor. İşte Umarım. Telefonunu bilmem ne adını falan her şeyini öğreniyor. Böyle olmasın dedik. Hani daha bir şimdi havaalanında falan pasaporttayken arkanda hemen ensende beklemez adam. Bir metre geride bekler. İşte öyle bir şeyler mesela hani düzenlemeye çalıştık diyor falan. Mantıklı şeyler. Yine hastanede orada böyle de 42 inç ekran var. Orada senin koskocaman adın yazıyor işte. Bilmem ne Levent Bekcan deli işte gelsin falan. Hani hastalığı da yazıyor. Ya şimdi hani bazı adam hani şimdi burnun akıyordur, bilmem ne başın ağrıyordur falan ama bazı adamın bazı bir derdi vardır, çok duyulmasını istemiyordur falan. Hani onun öyle yüksek sesle anons edilmesi, 50 inç ekranda yazılması falan ne kadar doğru şey yapalım. Hani bunları falan işte bunları düşünülmeye başlanmış falan. Tamam güzel şeyler, hiçbiri yadsınacak ya da eleştirilecek şeyler değil. Ama işte 1000 tane açık var. Hani bu 1000 tane açıktan hangi birer birer yamamaya çalışıyorsun ama arada sürekli su kaçıyor. Şimdi diyorlar ki mesela otelde diyorlar şeyi vermenize gerek yok. Nüfus kağıdınızı adama vermenize gerek yok. TC kimlik numaranızı vereceksiniz. İşte girişiniz yapılacak. Nüfus kağıdınızın fotokopisinin çekilmesine diyor gerek yok. Ama diyor otel, biz diyor oteli uyarıyoruz. Çünkü diyor otel için o sizin nüfus kağıdınızın fotokopisini çekmek bir sorumluluk. Onu diyor sonra saklaması lazım. Muhafaza etmesi Doğru. lazım. Güvenliğini sağlaması lazım. Çekmese daha rahat eder. Yoksa diyor işte yakarız hani bir sızıntı olursa 1 milyon liraya kadar ceza verme yetkimiz var diyor der şey kurum. Ama diyor tabii şunu da takdir ediyorlar. Otelde diyor ki ya müşteri işte kuyruk oldu. Bekletmek yerine ben alıyorum bilgileri yolluyorum adamı odasına. Sonra ben girişini yapıyorum onların. Diyor, diyor. Otel de haklı. İşte bunlar için birer ara çözüm. Yani nasıl çözülebilecekse birer orta yol bulunması için kafa yoruyorlarmış. Şunu özellikle belirtiyorlar. Ben tabii hani klasik gıcık gıcık şeyler sordum. Hani bu bilgiler zaten herkesin bilgisi Türkiye'de saçılmış durumda. Hiçbir artık günümüzde saklama çalışması çok beyhude bir çalışma. Diyorlar ki biz şey yapamıyoruz. Hani benim şu tabletime Türk halkının bütün demografik bilgileri yüklü. Adam bunu ne bilsin? Bir şey diyor yapamıyoruz. Ama sen diyor o bilgilerle bir şey yaptığın zaman, bir eylem yaptığın zaman bana diyor ihbar gelirse, şikayet gelirse o zaman seni diyor buluyorum, yakıyorum canını. Ama diyor ihbar lazım. İşte bunları konuştuk. Çok şey hazırlamışlar bu verilerin firmalarda nasıl saklanacağı. Ya da işte kullanıcıların dikkat edilmesi gereken yönler falan. Bazı dokümanlar hazırlamışlar. Kılavuzlar hazırlamışlar. Bize de hediye ettiler. Daha inceleme şansı olmadı. Bayağı fazla çünkü hani 300-400 sayfa bir dokümantasyon var. Birer birer inceleyeceğim, edeceğim. Ya sonuçta doğru hareketler bunlar. Belki daha önce olması gerekiyordu ama artık zamanı geri alma şansımız yok. Kişisel verileri koruma kurumu. Ha tabii ki hani bu SMS'leri falan sorduk tabii ki. Şey yapamıyorsun hani... Şimdi siyasiler de SMS attıkları için seçim de geliyor. Bunun bir seçim propagandası aracı olarak bayrak falan da asılmayacak artık. İnternetin kullanılabileceğini fark ettikleri için tabii ki hani orada bir nazik bir durum oluşmuş. Bazı siyasiler acımasızca, hunharca çakıyorlar SMS'i. Evet. Tabii hani şimdi orada da öyle bir durum var ki hani isim tabii sarf edilemiyor falan, öyle bir herkesin diken üstünde olduğu bir durum var. Çok bu SMS konusunda falan tatmin edici bir yanıt alamadım. Çözülecek mi bu sorun? Ama öyle bir sorun, öyle bir durum gözüküyor ki benim anladığıma göre. Bu telefon firmaları, ki ben her zaman bu şebekelerin bu sorunu çözebileceklerine, çözmediklerine inanıyorum. Telefon firmaları kendi ellerinden de bir şey gelmediğine bu kurumu falan başkanı ikna etmişler gibi bir görüntü var. Ben buna inanmıyorum. Ya firmalar bunu çözerler. Yani eğer şeyse bu büyük bir acizliğin itirafıdır. Eğer Turkcell, Vodafone, Telekom yok değil mi? Telekom. Bu gelen bahis SMS'ini durduramadığını, kendi şebekesi üzerinde bu SMS'in yayınlanmasını, 100 bin kişiye, 200 bin kişiye gitmesini durduramadığını itiraf ediyorsa bu büyük bir acizliktir. Demek ki ben de bir şeyler çevirebilirim o ağ üzerinde.
Evet.
Yani dediğim gibi ben o konuda ikna edici yanıtlar alamadım. Şey konusunda aynı şekilde SMS'leri şikayet ediyoruz. Hiçbir işlem yapılmıyor. Benim 3 yılı galiba bulmuş şikayetim var. Kayıtlı da duruyor. Giriyorsun öyle birikiyor. Bir sürü o SMS'e şikayet etmek de iş. Ekran görüntüsü alıyorsun. O ekran görüntüsünü kendime mail atıyorum. SMS'in metnini mail atıyorum. Çünkü onları o forma giriyorsun, ekran görüntüsünü yapıştırıyorsun. Telefondan doğrudan yapmak zor. Ne oluyor bu kadar uğraşıyorsun? İşte işlenecektir, başvurulacak, bakılacaktır bilmem ne. 3 yıldır bakılacak. Söyledik yani, dolayısıyla böyle ihbar edin falan güzel ama bir işlem yapılmadıktan sonra ben bir daha yollamıyorum SMS, işte şikayet etmiyorum. Nasıl olsa bir şey yapılmıyor. İşte bir olumlu yönde bir kıpırdanmalar var diyelim.
Güzel. Güvenli İnternet Günü. Yollanan sayısız izinsiz SMS mesajıyla 5 Şubat'ta.
Evet, 5 Şubat'ta telefona bir sürü mesaj geldi. Hayatta iş yapmadığım internet firmalarından,
evet,
abonesi falan olmadığım firmalardan güvenli sayın müşterimiz, güvenli internet gününüzü kutlarız diye izinsiz SMS mesajları geldi.
Evet. Yalnız söylemedin, günümüz yani. Onların günü aslında. Yani bizim böyle bir talebimiz var mı?
Güvenli internet günü diye bir şey varmış.
Evet.
Bir gün öncesi. Tabii ilk kez de kutlanmıyor bu da. Hani bir gün öncesinden bunu hatırlayan falan yok.
Evet.
O gün SMS'ler geliyor, anlıyorsun. İşte güvenli internet bu. Günde 20 tane bahis reklamı. Yok işte kuyumcusu ayrı mesaj atar. Oteli ayrı mesaj atar falan. Güvenlisi hali bu internetin. Güvensiz halini siz düşünün, hayal edin.
2004 yılından beri düzenleniyormuş. Yani çünkü orijinali Türkiye'den çıkmamış bu fikrin de.
Tabii ki.
Şimdi bizde güvenli internet başka anlamlarda kullanıldığı için bize tabii tuhaf geliyor.
O işte suların başını tutmuş gücün sahipleri için güvenli internet.
Evet.
Senin için değil.
Evet.
Onlara bir şey olmasın ya da sen bir şey yaparsan hemen bulsunlar seni.
Aynen.
Dövsünler. Onun için güvenli
tabii
internet.
Mesela şimdi Wikipedia kapalı olduğu için daha güvendeyiz.
Evet. Okuyup öyle ileri geri fikirlerle zehirlenmiyorsun. Güvendesin işte. Güvenli internet günü. Kutlandı. Hadi biz de kutlamış olalım.
Evet.
5 Şubat.
Apple'da bir güvenlik açığı haberi daha çıktı. Yani tabii
evet.
Hafta.
Geçen hafta FaceTime açmasan da açıp
dinleme vardı.
Bu hafta da uygulamaların ekrandaki görüntüleri kaydedip
yolladı.
Merkezlerine yollama durumu keşfedildi. Apple harekete geçti işte, bazı bunun bir daha olmaması için yönergeler yayınladı mı diyelim, düzenlemeler yaptı.
İki aşamalı sorun var. Birincisi kaydediyor ve sana söylemiyor ve izin de almıyor. İkincisi şu, oradan gönderdiği GOYA şeylerde kritik bilgileri maskelemesi gerekiyormuş. Orada senin kredi kartı numaran yazıyor, onu da kaydediyor mesela. Onlar maskelenmesi gereken bilgiler, onlar da sızıyormuş.
Ya bana sormadan ekranımın görüntüsünü kaydeden adam onunla uğraşır mı zaten? Ya zaten o kritik bilgiler için bunu yapıyor. Tabii. Hani kendi kendilerini kandırıyorlar.
Ve senin az önce söylediğin şey devreye giriyor. Şimdi gitti yolladın, o yollandığı yerden çalınıyor bilgi
tabii
bu sefer de.
Tabii ki. Yani her zaman kötü niyet olmak zorunda değil. Arada böyle şeyler var. Dilimler var, hani aşamalar var bilginin sızabileceği. Şey, ne yapayım her hafta? Bak, hani Apple süper güvenliydi. Hiçbiri güvenli
değil. Hiçbiri güvenli değil canım.
Hiçbiri. Tabii. Ha bazılarında çok böyle basit kolaylıkla kötüye kullanılabilecek açıklar oluyor. Bazısında zor oluyor.
Ya Apple diyor ki bize de diyor işte bunların hani oradan izin istenecek falan bunların şartı şurtu belli. Biz uyardık diyor. Herkes belli çünkü bunu yapan firmalar. Yani tedbir almazlarsa atarız onların uygulamasını diyor ama ben şeyin de yeterli güvenlik olmadığını düşünüyorum. Benim iznimle de ne oluyor ki? Ben izin veriyorum. Bu sefer benim iznimle ne kadar farkındayız neye izin verdiğimizin aslında? Tehlikeleri ne kadar biliyoruz?
Şimdi bazı şeyler birbirine girmiş durumda. Şimdi diyorsun ki oyun yüklüyorsun. Oyun galeriye erişmek için izin istiyor. Evet. İşte kızıyorsun, veriyorsun, vermiyorsun falan. Ya ama oyuna bakıyorsun diyor ki abi sana profil resmi yapacağım işte fotoğraflardan. Hmm. Ya da diyor kameraya erişmek izni istiyor. Çünkü diyor senin fotoğrafını çekeceğim oyuna
karakter
koyacağım.
Karakter yapacağım seni.
Şimdi bu tabii masum bir şey. Ama bunun için istediği izin telefondaki 1500 tane fotoğrafa erişimi sağlıyor. Falan filan çözülemeyecek meseleler, çözülemeyecek durumlar. Şimdi bazı uygulamalarda uygulamanın istediği izni vermesen de uygulama çalışabiliyor. Hmm. Profil fotoğrafını koyamıyorsun. Ama bazı uygulama çalışmıyor. Var bunlar. Diğer taraftan işte tabii ki bu sistemi kötüye kullanan el feneri uygulaması var. Adres bilgisi istiyor. Yok işte GPS'e erişmek istiyor falan. Hmm. Yani bunlar da artık belli. Hani niyeti belli şeyler. Tabii uygulamalar varken aslında işletim sisteminin kendisi ne halt ediyor? O ayrı bir tartışma. Uygulama yine hani Google suyun başını tutmuş, uygulamalarla uğraşıyor. Apple suyun başını tutmuş, şey, uygulama yapımcısı şöyle yaptı falan. Asıl suyun başını tutmuş olanın ne yaptığını bilemiyorsun. Şey de var. Birazcık sapla samanda karışmış durumda. Şimdi güvenlik açıkları falan hep konuşuluyor, ediliyor ama çoğu da olabileceği aslında. Hmm. Yani çünkü hani herkes Windows'un Microsoft'a bilgi yolladığını iddia eder de o bilgileri daha bulabilmiş adam yok. Ya bu bilgi hani telepati yoluyla gitmeyecek. Hmm. Bir şekilde şu Ethernet kablosundan gidecek. Bu bir şekilde bulunabilir. Şifreli bile olsa gittiği yine, bulunur. Tabii. Şifreli bir paketin gittiği bulunur. O da yok. O yüzden hani çok garip bir çağdan geçiyoruz. Nasıl çözüleceğini bilemiyorum.
Evet.
Ya da nereye bağlanacağını bilemiyorum.
SoftBank Nvidia hisselerini satıyormuş. Nvidia'da bu hafta bir dalgalanma oldu. Değer falan kaybetti borsada.
Çünkü Nvidia hedeflerini tutturamayacağını açıkladı. Evet. Çünkü bu kripto şeyi bitti. Hmm. Çılgınlığı bitti. Hani sürüyor ama kripto para varlığını sürdürüyor da çılgınlığı bitti. RTX meselesinde istenen hedeflere ulaşılamadı herhalde. Çünkü pahalı bir kart. Bir de bir 2070'lerdeki mi ne bu 2080'deki mi ne bir bozulma şeyi vardı. Mesela o susulduk, o konuşulmadı.
O çünkü
2080'deydi galiba.
Nvidia'nın kendi sattığı kartlarda oldu ya.
Pek kimse de o kart olmadığı için.
Aynen ondan işte MSI'da su tutacak olmadı bir şey.
Sonuçta Nvidia işte hiç hedeflerini tutturamayacağını açıklayınca bir hisseleri falan sarsıldı. SoftBank de Nvidia'nın en büyük hissedarıymış, en büyük yatırımcısıymış. Milyar kaç?
3.6.
3.6 milyar dolar dolar düzeyindeki hissesini, payını sattı diyor ama kime sattığını ben şey bulamadım. Net büyüten yani tek bir alıcı değil belli ki. Ama bu satıştan sonra Nvidia hisseleri artmış. Yani piyasalar bunu bir Nvidia'ya darbe falan olarak algılamamış belli ki.
Evet. Bir de şey var abi. Herkes bu aralar Apple dahil Çin'i suçluyor. Hani Çin'deki satışlar düştü diye. Nvidia da aynı şeyi söylemiş. Çin ekonomisindeki durumlar bizi etkiledi diye.
Ama işte pahalı ürünler gerçi tamam Çin'de onlar da satılıyor. Ama hani ne olacaktı? Hmm. Şimdi 2060 yeni duyuruldu nispeten. Yeni duyuruldu. Tamam hani insanlarda ilgi doğdu çünkü daha alınabilir düzeyde. 2080'i alacak para
çok az.
Çok az kişi de var. Evet. Alanlar aldı zaten, onları her çıkan alıyorlar.
AMD tarafında da yükseliş var.
Evet, orada işler iyi. İşlemci konusunda her şeyde, her cephede, yani masaüstü, sunucu falan her cephede artış var.
Güzel.
AMD işini iyi götürüyor. Ciddi oranda artışlarla.
Bu hafta da her yerde bu Radeon 7'nin şeyleri çıkmaya başladı.
Evet, Radeon 7 galiba çıktı.
Çıktı.
Hani sadece hani basına sergilendi falan değil de çıktı gözüküyor. Tabii 7 nanometre olması falan çok ilgi çekiyor. O bize de gelecektir.
Gelir.
Türkiye'ye geldiğinde o artık bir gerçek, insanların erişebildiği bir ürün.
Evet.
Ha, şeyi tartışılır. Şimdi elimize gelince göreceğiz. Çok bir çılgın bir performans. Teknoloji yüksek olmasına rağmen sonuçta performans olarak öyle çok çılgın bir nokta yok.
2080 ile yarıştırıyor AMD.
Öyle. AMD zaten çok uzun süredir, hani 1-2 yıl değil, çok çok uzun bir süredir liderliği alamıyor.
Evet.
Anca işte şeyini kaybetmiyor. Yarıştaki yerini kaybetmiyor. Gerçi kaybetse de ikinci olacak. Başka oyuncu yok. ne kadar geride kalıyor. Ama hani ensesinden ayrılmıyor rakibinin diyelim. Yine Radeon 7 de bu felsefeyi sürdürmekte.
Öyle.
Intel bu yarışa girecek firma olarak sıcak tutuyor. Hep arada öyle klipler yayınlıyor. İşte bazı açıklamalar yapıyor falan. O en heyecan verici gelişme olacak. Yıllardan beri, hani o kadar uzun yıldan beri ki belki hani ne diyelim 18-19 yıldan beri ekran kartı piyasasındaki en büyük gelişme olacak.
Vallahi öyle.
Bakalım.
Heyecan gelecek abi en azından.
Tabii ki. Tabii ki.
En son biz Intel'i nerede bıraktık ya? Ekran kartında.
840 mı?
740 mıydı yoksa?
Öyle bir şey.
740 vardı.
İşte AGP veri yolunu kullanan Intel'in çözümleri vardı. Çözümü vardı. Leri de değil. Orada bıraktık. Sonra HD Graphics sıkıntısına girdin.
Evet.
Yıllarca.
Google şifrenizin çalınıp çalınmadığını gösteren bir uzantı yapmış.
Uzantı yapmış. Chrome için tabii.
Evet.
Bu çalınan şifrelerin veri tabanları oluşturuluyor. Bu hani uzantıda sen şifren olan 1, 2, 3, 4, 5'i girdin mi? Diyor ki ya bunu her yerde, şuralarda kullanıyorlar falan diyor. Tamam da bu uzantıya nasıl güveneceğim?
Bak ben sana şöyle göstereyim, ben bir tane örnek yaptım. İşte bak. Şu siteye girdim, şifremi sağ üstte şifrenizi değiştirin çıktı. Çünkü bu sitede kullandığım şifre o listede var.
Var da şimdi ben o eklentiye nasıl güveneceğim ki ya?
İşte.
Onu hackleseler bir sürü taze taze böyle şifre yağacak hackleyenin merkezine falan. Bilemiyorum. Google'ın üzerinden şifrelerimi geçirmek istemiyorum. Ben browser'a falan da kaydetmiyorum şifrelerimi. Hı. Kendi şifre yöneticisi var. Tamam, hani onun güvenliği ayrıca tartışılır. Bu uzantı da bana heyecan vermedi.
En azından bir uyarıdır ya. Çünkü o uyarıyı görüyorsan değiştireceksin.
Şimdi Mozilla'da monitör diye galiba bir sistem başlatmıştı.
İşte evet.
Eğer o e-mail listelerinde senin e-mail adreslerin varsa oraya girdiğin, sana uyarı geliyordu. Bak seninki de döküm edilmiş listelerde diye. Zaten büyük olsa aynı ortak altyapıyı kullanıyorlar.
Evet. Şimdi Google'da başka bir gelişme var. 2 Nisan'da Google Plus kapanıyor.
Evet. Bir içeride yüklediğin bir şey varsa
gidecek.
Al, çünkü silecekler.
Evet ve hani şey böyle parçalı parçalı Google Plus aslında öyle kocaman bir şey. İşte login sistemleri, sen belki Google Plus'la kaydoldun sağa sola. Şimdi Google onu da söylüyor. Bakın diyor, hani uygulama geliştiricileriniz böyle bir login sistemi yaptıysanız bunu değiştirmeniz lazım ki kullanılamayacak hale gelecek çünkü diyor.
Şimdi kötü haber şu. Google Plus'ta giriş kabul eden bir uygulama büyük olasılıkla terk edilmiştir geliştiricisi tarafından da. Onun güncellemesi falan çıkmaz.
Yok.
İşte o kurtulacaksın. Yani o uygulamadan da kurtulacaksın. Ha belki yani yapamayabilirsin, bu güzel bir durum olmayabilir ama mecbursun.
Bir de biliyorsun G Suite hani parasıyla veren profesyonel kullanıcılar var. Google Plus orada devam ediyormuş. Onu hemen kapatmıyorlar.
İşte kullanan 5 kişi varsa onlar için iyi haber. Bu Google'ın bir sürü başarısızlığından birisi.
Belki de
Google o kadar çok servis açtı ve o kadar çok servis kapattı ki yıllar boyunca. Bu da onlardan birisi olarak, belki en büyüğü olarak tozlu raflarda yerini alıyor.
Evet. Emojilere yenileri eklendi Levent abi. 230 evet. adet toplamda.
Ne var, bir engelliler için falan
evet,
dediler.
Evet, engelliler için de var.
Bir şeyler var dediler. Ya eklendi de Murat, bunların içinden aramak, bulmak falan sorun haline
geldi. Öyle bir sorun
noktadan
var.
Sonra. Artık hani bazen bak tam buraya şu uyardı diye arıyorsun. Bulamıyorsun, neredeydi bu? Neredeydi? Bir de diğer taraftan şu var, acaba bunlar sürekli ekleniyor falan ama iyiye mi gidiyor? Bunu kullanmadan yazı yazamaz hale gelen adamlar var. Hani iyiye mi gidiyoruz? Şeye geri dönüyoruz yavaş yavaş. Mısır yazısı, hani hiyeroglife geliyorsun. Piktogramlarla, resimlerle yazışıyorsun.
Doğru.
Tamam, herkes anlıyor. Ortak şeyi bu. Ortak yani işe yarar tarafı bu. Ama biz bir dil geliştirdik. O dilin işte güzelliği var. Dil ustaları var. Her türlü şeyi var. Esnekliği var. Osu var, busu var. Yine milattan önce kaç yıldır piramitlerin yapılması? Çok yıldır işte. Bayekin falan bizim zamanına dönüyoruz. Bilmiyorum yani bu kadar. Tamam, bir smiley falan bir şeydi. Hani bir online iletişime de bir... Çünkü yazıyla iletişiyorsun. Vurgu yok. Ses tonu yok. Bir şey yok. Böyle o eksikliği, kaybolan anlam zenginliğini küçük sembollerle tamamlamak kötü bir şey değildi. Fakat şu anda olay sadece sembole döndü.
Evet, şimdi ekrana görüntüsünü veririm. Bak sana da göstereyim. Şu falan ekran şey. Sıkıntılı, ya esniyor.
Ben onu kullanırım işte
ondan
mesela.
Ondan sonra şu çok tartışıldı.
Ha işte o ne?
Pinch. Şu hareket ama böyle durduğu için onun başka anlamlarda kullanılacağı söyleniyor.
Şimdi bilemiyorum.
Mekanik kol, mekanik bacak. Sağır insan demiş. Devzek
şey evet. ortamları. O ne, namazda mı?
Eğilen adam. Kneeling diyor.
This choice.
Senin az önce söylediğin işte tekerlekli sandalyeler var.
Güzelmiş. Şey,
tabii 230 emoji diyoruz da bunların tabii alternatifleri var. Onlar dahil mesela kadın erkek. Onlar
ya
dahil
bir
230.
De onunla bir yetmiyor.
Onların renkleri var.
Renkli de seçiyorsun falan tabii. filan.
Bak, el ele tutuşan kadınlar. El ele tutuşan adam, kadın, erkek.
İyiymiş, iyiymiş de yani bilmiyorum. Şimdi mesela şu tembel hayvan emojisini nerede kullanacağım? Tembellik yaparken mi? Bilmiyorum. Hani onun da üstadları var. Bunları belki çok akıcı bir şekilde yüzlercesini kullanan adamlar var herhalde. Onlara kolaylıklar dileriz.
Evet.
230 tane daha araç. 230 tane kelime dile ne zaman eklenmiştir? Kim bilir kaç yıl içinde toplam eklenmiştir? Ama bir vuruşta 230 sembol geliyor. İyi eğlenceler.
Evet. Firefox otomatik başlayan videoların sesini kesecek.
Evet, öyle bir sayfaya girdin mi video kendiliğinden oynamaya başlarsa
çok iyi.
Sesini kesecekmiş. Chrome'da da benzer şeyler var. Ama orada da şey şimdi tartışması başladı. Şimdi bazen bunu isteyebilirsin. Mesela Netflix'te dolaşırken bir diziye girdin mi onun tanıtımı diyelim işte trailer fragmanı başlıyor hemen.
Evet.
Hani bu olsun mu olmasın mı onu tartışanlar var. Genel olarak bence iyi.
Vallahi evet, babam çok sevinecek, o Firefox kullanıyor. Chrome kullandıramadım ona. Onun da en büyük derdi bu. Yani o tabların arasında geri gelemiyor çünkü panik oluyor birden çok ses çıkmaya başlayınca.
Şimdi bir ara çözüm, bir önceki adımda şey geldi. Yukarıya hangi tabda müzik evet. ses geliyorsa hoparlör simgesi de... çıkıyordu. Şimdi daha güzel. Ses çıkmadı. Zaten bakmıyorum madem. Neye sesi çıkacak? Çıkmasın. Firefox ama önümüzdeki sürümde tabii. Bu bugün değil. Böyle bir şey. Ben de Firefox kullanıyorum. İnternetten anladığı belli oluyor babanın. Bu işleri bildiği belli oluyor.
Almanya'da da şimdi Huawei meselesi tartışılıyor. Onlar yasaklamama kararı aldılar. Ama şey diyorlar hani... Çin'e bilgi göndermemelerinden bizi ikna edecekler diyor. Hani Huawei bunun için önlemler alacağız diyor. Çin'e altyapıdan bilgi sızmayacak. Bu olursa çalışırız diyor. Bu sağlanırsa.
Artık bilmiyorum nasıl ikna edecekler.
Evet. Ya da nasıl sağlayacaklar bunu. Evet. Emin olacaklar. Zaten Huawei'ye sorsan onlar hani asla böyle bir şey yapmıyorlar.
Tabii ki belki de haklı belki ama haklı, kimseyi inandıramıyor çok çünkü zor bir durumda. Kimseyi inandıramıyor.
Bir de kritik bir zamandayız. 5G altyapısında Huawei önemli oyunculardan bir tanesi.
Tabii ki. Tabii ki. ZTE haberi hiç gelmiyor.
Evet,
ZTE
o bitti.
Knockout oldu. Huawei çok büyük. O yüzden böyle olaylar sürekli sürüyor. Yani bulunduğu noktadan ötürü de Huawei'nin kimseyi ikna etmesine
çok
mümkün
zor.
Yok.
Çok zor.
Sürecek bu şey.
Evet.
Kavga.
Bu ilginç bir haber. Şimdi bir kripto...
Kanada'da galiba.
Evet, Kanadalı bir kripto borsasının sahibi ölüyor.
Orayı sahibi ölmüş.
Ölmüş ve hani orada bir para var sonuçta insanların oluşturduğu. 190 milyon civarında, 190 milyon dolar civarında. Bunun saklandığı böyle internete bağlı olmayan bir depolama çözümü varmış.
Onun da şifresi adamla birlikte gitmiş.
Gitmiş.
Milletin 190 milyon dolara denk parası buhar olmuş evet. Bu durumda. Bir çözüm bulunamıyor.
Hı hı.
Şimdi tabii hemen şey mesela bu borsanın hesaplarını inceleyip de bu adamın ölümünden sonra da orada hareket olduğunu iddia edenler
evet.
de var. Hani bunun bir bu paranın üzerine yatmak için bir üç kağıt mı? Onu da tartışan araştıranlar var. Ama bir yandan da hani işte bu para ne oldu? Adam öldü, para gitti. Benim günahım ne?
Hiç.
Buna güvenmek.
Evet.
Ama işte güvenmek dedi ki ölmüş adam. Hani şey mi yapsın? Ne yapsın? Yani ölmese miydi? Ama işte bu durumda tutup da bana kripto çok güvenli bilmem ne her adımı takip ediliyor. Her hafta bir soygun haberi. Bu hafta da böyle bir rezillik. Hiç şey diye bir şey var mı? Tamam hani Banker Castelli vardı kaçmıştı falan filan. Yani bir bankanın müdürü öldü diye, sahibi öldü diye paralarınız da gitti. Hadi hoşça kalın. Biz de şimdi çok acılıyız zaten. Hadi hoşça kalın. Bizim acımıza ortak oldunuz böylece. Hayat ne kadar acı olabiliyor.
Evet.
Hadi daha güzel günlerde görüşmek üzere. Böyle şey var mı ya?
Yok.
Yani bana kripto para güvenli güvenli bir şey kimse demesin lütfen yani. Bu şu haberi açıklasınlar ondan sonra.
Doğru.
Yani bir diyebilirsin ki bu belki uyduruk bir kurumdu falan filan. Ya 190 milyon dolar toplamış. 190 milyon doları ben yazamam bir kere de sıfırları saymam gerekir doğru mu yazdım diye. Yani en kötüsü 190 milyon dolar topluyor böyle amatör adam şifreyi yazmış yanında gezdirmiş bilmem ne falan. Ben kağıt paraya güvenmeyi devam edeceğim kusura bakmasınlar.
Evet.
Çağ dışı kaldıysak kaldık.
YouTube dislike butonuna bir çağrı arıyor çünkü
kötüye
kullanma söz
evet.
konusu. Hatta hani topluca ya da bireysel olarak deli gibi videoya dislike
evet.
şey yapabiliyorlar. Evet. İnsanlar en azından diyorlar ki bunu biraz yavaşlatalım. Hani bir dislike'a tıkladığı zaman mesela bir menü çıksın bari sebebini söylesin.
Evet.
Bu tarz bir şey koyalım ya da şey var varsayılan olarak gözükmesin çözümü var. Hiç gözükmüyor. Yani şey sayısı kaç dislike aldı, like aldı sayısı gözükmesin.
Ya biz bu zamanında işte forum falan işletirken orada da hani forumlara böyle şeyler eklenebiliyordu modla. Beğenme bilmem ne teraziye tıkla. mesela orada ben zaten öyle bir şey eklememiştim. Çünkü negatif olan her zaman kötüye kullanılıp bir kavga, dövüş, sorun haline geliyordu. O yüzden mesela Facebook'ta da like var. Negatif like yok. Hiç mi yoktu? Hatırlamıyorum. Yoktu herhalde.
Yok.
Hiç yoktu.
Hı hı.
Bu negatif bir şey. Hani sorun çıkartan bir şey. Dolayısıyla genelde sistemlerde böyle bir dislike, beğenmeme şeyi olmuyor. Negatif bir şey, seçenek olmuyor. Ha, bazen bunun eksikliğini hissediyorsun.
Hı hı.
İhtiyaç hissediyorsun. Ama işte hani bir şey çok beğenildi diye bir kavga çıkmaz
evet.
bir sosyal ağda genelde.
evet.
Ama işte bu beğenilmedi diye bu kavga çıkıyor.
Hı hı.
Bir şey haline geliyor. Şöyle de var yani şimdi herkesi kendin gibi düşünme. O bizim videolarımızda şimdi bu videoda da olacak. Beğense de dislike'a basan adam var.
Evet.
Yani akıl hastası çünkü.
Hı.
Bir şey yaptınız yani diyor. Şımartmadım diyor şey bu herifleri. Beğenmiş, tüketmiş. Bir saat dinlemiş, tüketmiş senin istediğini, verdiğini. Aslında çok memnun ama giderken tükürüyor sana, küfür ediyor. Ona dislike'a basıp gidiyor. Ya da şey, ilk ben bastım. İşte videoyu koyuyorsun, daha izlenmeden bilmem kaç dislike. Daha video yarım saat izlenmiş olamaz o kadar. Yarım saat olmadı. Bu dolayısıyla yani bunu kaldırıp atacaksın. Yani dislike yerine bir şey, feedback. Yani yorum şeyi gelsin. Yorum dedim hani geri dönüş olanağı gelsin. Tamam. Çünkü bazen hakikaten şey oluyor. Ya çok güzel bir video yapmış adam ama bir müzik koymuş. Müzikten konuşması anlaşılmıyor. Müzik süper rahatsız edici bir müzik falan. Hakikaten hani bunu bildirmek istiyorsun. Ya güzel yapmışsın da bu müzik olmamış falan. Şimdi yoruma yazıyorsun. Şimdi şöyle bir durum var. Hani ben mesela bunu yoruma yazmak için başka bir account açmam lazım. Hmm. Şimdi kendi account'ımla yazarsam görülüyor. Başka açılımlar oluyor falan. İstemiyorsan yani kapatıp geçiyorsun hiçbir şey yapmadan. Bakalım YouTube.
Senin dediğinin şöyle bir faydası olur. Şimdi yoruma adam ses kötü yazdı mesela ama onun istatistik olarak bir rakama dönüşmüyor. Sesi beğenmeyenler diye. Bir yapay zeka yok onlar. Sen oturup tek tek okuyacaksın. Ha sesi beğenmediler diyeceksin. Ama senin dediğin gibi ya da işte burada yazdığı gibi bir şey çıksa en azından o ya yani sesi beğenmedim çıksa o bir istatistik olacak. Ha sesi beğenmedikleri için dislike atmışlar.
Tabii ki. Tabii ki.
Çünkü şu an hiçbir şekilde bilmiyorsun niye dislike attılar.
İşte basıp geçiyor. Evet. Basıp geçiyor. Bazen dediğim gibi beğense de geçiyor. Yani bir şey ifade etmiyor.
Bir de şey var abi, o da önemli. Mesela o dislike'a basarız ha gibi böyle bir tehdit unsuru.
Tabii o da var. Ya bu yorum sistemi, yorum aslında tabii ki tüketicinin, kullanıcının yorumu çok değerli bir şey. Fakat bu sistemleri düzgün kurmak lazım. Şimdi mesela Yemek Sepeti'nin yorum sistemi. İnsanlar beğenilerini yazıyorlar ya da başlarına gelen durumu yazıyorlar falan. Güzel. Ama mesela geçmişte şöyle bir şey vardı. Şu andaki durumu bilmiyorum. Ya 3 yıl boyunca köşedeki Ahmet Efendi'den yemek yemişim. Memnunum. Bugün işte Ahmet Efendi'den gelen yemek kurtlu çıktı diyelim. Ben 5 yıl boyunca verdiğim bütün siparişlere gidip işte 1 puan verebiliyorum. Bu da haksız bir şey. Bu da kötü bir şey. Ve bunu kullanan adamlar var. Bir anda şey yapıyorlar sana. Hani senin şeyine negatif bir 1 puan bombası atıyorlar. Dibe gidiyorsun. Aslında bu zamana kadar bir kusurun yoktu. Falan. Ya yani bunların hep iyileştirilmesi lazım işte.
Evet.
Geçmişte Amazon'da falan, hepsi burada da bilmiyorum, hepsi burada kesin düzeltmemiştir ama hadi emin değilim. Satın almadığı ürün için yorum yazan adam var. Puan veriyor. Ya bilmiyorsun ki kardeşim. Ya da biliyorsan bile kusura bakma, senin al yani buradan satın almamışsın, bir ispatı yok. Belki hakikaten sahibisin, kullanıyorsun. Ama hani senin yorumunu kabul edemeyeceğiz kardeşim. Hani ne bileyim. Ya kitaba yorum yazıyor adam, okumadım diyor. Ama bir puan vermiş. Evet. Okumadım şey sevmedim.
Abi bizde de var. İzlemedim ama diye başlayan bir sürü yorum işte var.
Yani bu yorumlar çok değerli şeyler ama bir şekilde de düzgün kullanılması lazım. Evet. Altyapının bunu sağlayacak araçlar oluşturması lazım.
Aynen öyle.
Şeye zaten bir sözüm yapamazsın. Bu özellikle Windows Phone'da bende saklanmış görüntüleri var. Yorumum üstte çıksın diye bir puan. Böyle adam var. Yani bu adamın ağzını burnunu kırmak lazım. Çünkü sen bir emek harcamışsın, bir oyun yapmışsın. Güzel de olmuş ve sen de bununla işte 3 yıldır uğraştın, bununla geçineceksin, edeceksin. Adam da oynamış, beğenmiş ama diyor ki yorumum üstte çıksın bir puan. Ya bu adamın gırtlağını bir yerde sıkacaksın. Yani benim algım bu. Bu şey değil. Bu adam eğitilmez, etmez. Seni öldürüyor adam. Ne yorumu üstte çıkacakmış. Bu ayrı bir sorun. Hani bununla da uğraşılması lazım ama o da ikinci bir aşaması, üçüncü aşaması bu sorunun.
Evet, kesinlikle. Yani uzun lafın kısası, yorum sisteminin içerik üreten adamı hayata küstürmemesi gerekiyor.
Tabii ki yol göstermesi gerekiyor. Değerli yorumların bir şekilde ortaya çıkarılması, öne çıkarılması. Çünkü bir süre sonra ne oluyor? İşte o yorumlar okunmamaya başlıyor. İşte o yüzden önemli bir veri de kayboluyor.
Ya da adam yorum sistemini kapatıyor. Bu sefer hiç yazamıyorsun.
İşte o yüzden bir teknolojinin bu sorunları çözmesi lazım. İnsanları eğitemezsin. Teknolojiyi kullanacaksın burada.
Evet. AT&T bir numara çekmiş abi Amerika'da. Onların işte Turkcell'i gibi düşünsünler. ya da operatörü 5G diye bir etiketleme yapmış.
Ya LTE normal 4.5G bizdeki hani sisteminin adını bazı bölgelerde diyor ki ya adını 5G yapmış. Evet. Adını 5G yapmakla. Ama bu tabii 5G diye bir şey zaten var, var. Gelecek. Bu 5G değil. 5GE Evolution. Telefonun ekranında 5G gözüküyor. 5GE evet. gözüküyor. Ve şeyi de yapmışlar. Hani şöyle başkaları da bir araştırma yapmışlar. İnsanlar o 5GE gelince sanki telefonun daha hızlandığını, iletişimin hızlandığını hissediyorlarmış. Sadece bir hani işte ne diyelim. Plasebo etkisi mi diyelim. Bu bir aslında bu 2-3 haftalık bir şey de Türkiye'de bu olaya uyanılmadı. Bu hafta devam etti bunun yansımaları.
Evet.
Apple bu
destekliyor.
Bu şeye tamam dedi.
Ekranında
kendi
çıkıyor.
Kendi telefonlarında onay verdi.
İşte Apple'ın da telefonunda 5G yok.
Yok ama 5G oluyor işte daha çıkmadan telefonun. Rakip firma Sprint de dava ediyor. Milletin kafasını, evet, kafasını karıştırıyorlar diye, yanıltıyorlar diye dava ediyor. Amerika'da böyle bir 5GE krizi var.
Ve bu yeni
kesin
bir şey
Türkiye'ye
değil.
Gelir.
Yeni bir şey değilmiş. Virgin haberinde yazıyor.
Daha önce de böyle numaralar
evet,
çevirmişler.
Yine Apple'la ikisi yapmışlar. 2012 yılında 4G'de bu sefer yapılmış o
evet.
iş.
Telefonu bir karakter setiyle oynayarak upgrade ediyorlar.
Evet.
5GE. Bu kesin Türkiye'ye de gelir.
Evet. Oyun dünyasına geçeyim. Bu hafta aslında hani en önemli şey bu Apex Legends oyunu çıktı ve bayağı iyi.
Rekor 3 günde 10 evet, milyon mu?
10 milyon oyuncu.
Müthiş. Müthiş. Bütün platformlarda çıktı.
Oynaması bedava.
Açıkçası hani habersiz de çıktı. Öyle uzun bir beklenti sürecinin sonrasında falan değil. Bir anda çıkıverdi. Bu Titanfall'ın yapımcılarının oyunu. Bir anda herkesin gündemine geldi. Her platformda var. Ücretsiz.
Ya hayır, bir yandan da şey, böyle bir açlık mı var ya? Her tarafımız zaten
bekliyormuş Battle Royale insanlar. Oldu. Demek ki iyi bir şey olduğu için. Çünkü Battle Royale oyunları ite kaka şeyler. Hani PUBG biliyorsun hala
PUBG bitti artık.
Meta bilmem ne şey. Fortnite iyi gidiyor.
Fortnite aldı götürdü.
Ama işte insanlar doymamış demek ki. Apex Legends çıktı. Deli gibi kabul gördü. İlk başta dendi ki bu tamam işte Respawn artık bununla uğraşacak. Titanfall falan yok. Sonra hem EA hem Respawn dediler ki Titanfall geliyor. Olacak yeni Titanfall oyunu. Böyle bir durum oluştu.
Ben daha oynayamadım. İndirdim ama bakacağım bu hafta sonu. Neymiş?
Bütün platformlarda var. Ücretsiz. Bir bakılabilir.
Microsoft stüdyoları adını Xbox Game Studios olarak değiştirdi.
Evet, o da hani Forza falan gibi oyunların başında çıkan yazı.
O değişecek mi acaba? Update gelecek mi?
Kesin gelir. Kesin gelir. Şimdi buradaki niyet şu aslında. Hani daha sonraki habere bakarsan şu anlaşılıyor. Microsoft şimdi Xbox Live'ı Android'de zaten hani istemcisi vardı. Şeye... Nintendo Switch, iOS falan gibi her platforma şeyi live desteğini getirmek istiyor. Herhalde demek ki oyunlar da hani onu Microsoft ismini kullanmak yerine Xbox'ı evet. kullanmak herhalde daha rakiplerle falan
evet.
çalışırken kolay geliyor belki.
Doğru.
Dolayısıyla Microsoft Studios adı Xbox Studios. Ne oldu ki yani? Ama herhalde işte Microsoft kelimesinin alerjisi varsa rakibin ya da rakibin kullanıcısının ekosisteminin o kapıyı Xbox diye açacak.
Ya da yarın öbür gün satmaya kalksan, Microsoft Studio'yu satsan olmaz.
Xbox'ı satar. Evet. Xbox Live Microsoft'un en büyük başarılarından birisi. 64 milyon kullanıcıya eriştiği duyuruldu geçen hafta. Çok.
Live
genelde
başarılı
de düzgün çalışıyor. Geçen hafta bir evet. birkaç saatlik bir nazar değdi bir şey oldu ama... Sonuçta hani o da cihazlara zarar veren falan kalıcı bir şey değildi. Bir ağdaki bir sorun cihazları kilitliyordu Xbox One'ları açılırken. Ağı kesersen, internet bağlantısını kesersen açılıyordu. Hani cihaza zarar vermiyor ama olmaması gereken bir şey tabii ki. Ama Live ağı Microsoft'un bir başarısı.
Kesin.
Bunu işte Microsoft artık diğer platformlara da yansıtıp daha bir tabii bu kaymağını yemek istiyor bu elde ettiği başarının.
Bir de fikri takip yapalım. Witcher serisinin yazarı ve oyun yapımcısı arasında bir sıkıntı vardı. Sürtüşme
büyük
vardı.
Büyük bir sıkıntı vardı.
Evet, anlaşmazlık çözülmüş.
Anlaşmışlar.
Ama kaç paraya anlaştıkları yazılmıyor.
Şimdi romanların yazarı diyordu ki hani şimdi diyordu ki ben işte hani tamam yıllar önce bu telif şeyi lisansı izni verdim bu oyun firmasına 3 kuruş paraya. Ama diyor bu adamlar aldı yürüdü inanılmaz büyük oyunlar, başarılı oyunlar ürettiler. Ben o 3 kuruşumla kaldım diyor.
Evet.
Ve 16 milyon dolar başlangıç için para istiyordu. Firma da diyordu ki ya biz sen bizim sayemizde, seni kimse romanını tanımıyordu. Biz işte sen lisansını aldık, oyunlarını yaptık bu romanların da seni öyle tanıdılar. Daha ne üzerine para istiyorsun diyordu. Topluluk da ikiye bölünmüştü. Böyle bir tatsız bir noktada kalmışlardı. Hadi şey yapmışlar, hani buluşup anlaşmışlar ama evet, ne fiyatta anlaştıkları belli değil. Tabii ki 16 milyon dolar olmayacağı, olmadığı tahmin ediliyor bu anlaşılan meblağ. Ama anlaşmışlar.
16 milyon dolar 60 milyon zlotilik ediyormuş onların parasıyla.
Evet. İşte
valla biz de böyle demiştik, hani bunun bir orta yolunun bulunması lazım.
Evet.
Çünkü adamın da bir sonuçta var, evet, bir
tabii şimdi,
mağduriyet içinde.
Tabii ki o mesela tercüme yaptığında falan da bazen böyle olur. Hatta artık benim bildiğim kadarıyla günümüzde yayın evleri falan bu konuda daha çevirmeni koruyacak şekilde anlaşma yapıyorlar. Çünkü eskiden şöyle bir şey vardı, hani filanca bir kitabın çevirisi için anlaşırsın, paranı alırsın. O kitap roket gibi yükselir gider, sen aldığın paranla kalırsın. E tabii tamam diyebilirsin ki o iş için o parayı aldın, tamam. Doğru ama hani insana dokunur birazcık. Şimdi bildiğim kadarıyla daha hani bir çevirmeni çok öldürmeyecek, biraz gönlünü alacak. Tamam şey yazar gibi her baskıdan para ödenmez çevirmeni ama birazcık gönlü böyle bir romanın yükselmesi durumunda onun da gönlünü alacak bir şeyler şekilde anlaşılıyor diye biliyorum. Ben ya, yıllardır o piyasanın içinde değilim. Yanılıyorsam özür dilerim.
Zaten ne, roket gibi gittiyse o senin çevirmene işte ya da yazara verdiğin para seni batırmaz.
Tabii ki, tabii ki. Burada da işte benzer bir durum vardı. Adam tamam yıllar önce düşük bir fiyata lisansı vermiş. E şimdi tabii her taraf Witcher oldu. Oyun, her oyun olay oluyor. Oyunun daha alt oyunu çıkıyor işte. Kart doğru, oyunu falan filan. E adam da diyor ki ya ben 3 kuruşa verdiğimde kaldım. Bir orta yol lazımdı. Ha, belki birazcık fazla para istedi. Ama işte zaten oyun firması da ya biz onu üzmek istemeyiz falan gibi ılımlı açıklama yapmıştı. Her ne kadar hani bir yandan da kavga ederken. Neyse anlaşmışlar. Bize de ancak konuşmak düşüyor.
Evet. Bakayım bu son habermiş. Yani tabii başka bir şey eklemek istiyor musun?
Witcher'ı oynasam keşke diyorum.
Uzun sürer abi.
Öyle ama çok önemli bir oyun.
Öyle doğru. Beğenmeyen de bir kişi görmedim.
Üçü burada oynamıştım ben. Ama hani öyle sonuna kadar falan oynayamadım tabii. Aklımda. Oyun da bende var. Belki ona başlayabilirim.
Peki o zaman. Başka bir şey yoksa.
Şimdi bu haftalık.
Artık bütün dünya şeye kilitlendi. Ondan önce Samsung gelecek. İşte S10'da. Gerçi onda sızmayan hiçbir şey kalmadı.
Öyle artık bilgilerinden, görüntüsünden her şeyi sızdı. Samsung 20 Şubat.
20 Şubat'ta o başlayacak. Sonra bir Buy World Congress'te artık
evet,
yağmur gibi yağacak haberler.
Ya yağmur gibi yağar mı bilmiyorum. Çünkü şimdi işte Samsung kendi şovunu yapıp Mobile World Congress'te bir şey göstermeyecek. Olanları gösterecek. Diğer firmalardan ya Apple zaten böyle şeylere girmiyor. İşte kim Mobile World Congress'te kim telefon gösterir? Huawei gösterir.
Onlar da büyük bir şey tanıtacaklar.
Artık. Belki Xiaomi falan bir şeyler gösterir.
Sony falan da bir şeyler duyuracaktır diye tahmin ediyorum.
Sony artık Türkiye'yi çok ilgilendirmiyor.
Değil. Evet.
Yoklar. Yani çok da bir heyecan yok aslında bir ürün beklenti olarak. Nokia belki bir şeyler duyurur. Nokia'nın şeyi var.
Belki.
Özel konferansı var, toplantısı var fuar içinde. Bakalım işte takip edeceğiz. Hı hı. Takip edeceğiz.
McLaren tabi, o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.